Ayrım 25, sayfa 346. Ateş Şahidi, Lars Kepler. 114. bölüm. Volmar, Yıkılgat'ın 9 numaralı binanın alt katındaki kapılardan birinde balonlar asılıydı. İç bahçeden cıvıl cıvıl çocuk sesleri geliyor, şarkı söylüyorlardı. Yuna camları takırdayan bahçe kapısını açıp içeri baktı. Çimlerden oluşan elma ağaçlarının olduğu küçük bir bahçeydi. Akşam güneşinin son ışıkları küçük tabakların, bardakların, balon ve şeritlerin olduğu rengarenk bir masayı aydınlatıyordu. Plastik beyaz bir sandalyede hamile bir kadın oturuyordu. Yüzünü boyayarak kediye benzetmişti. Oynayan çocuklara bir şeyler söylüyordu. Yuna'nın kalbine bir özlem saplandı. Çocuklardan biri birden Yuna'ya doğru koştu. "Merhaba," dedi ve yanından geçip balonlu kapıya yöneldi. Antrenin beyaz mermer döşemelerinde çıplak ayaklarının izleri kaldı. Çocuğun kapısında balon olan daireye dalıp "çişim var" diye bağırdığını duydu Yuna. Balonlardan biri yere düşüp kendi gölgesiyle buluştu. Yuna merdiven sahanlığındaki çıplak ayak izlerine baktı. Dış kapıya doğru gidip dönüyor, merdivenleri çıkıp iniyor, çöp bacasının önünden geçip depoların olduğu koridor kapısına gidiyordu. Yuna çatı katına ikinci defa çıkıp zili çaldı. Horaç Kova yazan pirinç isimlik ile Lundhagen yazan selofan bantla yapıştırılmış kağıda baktı. İç bahçeden hala çocuk sesleri geliyordu. Zili bir kez daha çaldı. Tam maymuncuk kılıfını çıkarmışken 30'lu yaşlarda saçları diken gibi havaya dikili bir adam kapıyı açtı. Güvenlik zinciri takılı değildi. Sallanarak kapının kenarına çarpıyordu. Dar hol posta ve reklam broşürleriyle doluydu. Tam karşıda beyaz boyalı tuğla merdiven vardı. "Tobias?"
"Kimsin?" dedi adam.
Kısa kollu bir gömlek ile siyah kot pantolon giymişti. Saçları jöleden katılaşmıştı, yüzü sarımtıraktı. "Komiser," dedi Yuna.
"Hadi be," diye şaşkınlıkla gülümsedi adam.
"İçeri girebilir miyim?"
"Uygun değilim, tam dışarı çıkmak üzereydim ama eğer..."
"Vicky Bennett'ı tanıyorsun değil mi?" diye sözünü kesti Yuna.
"En iyisi biraz içeri gel de öyle konuşalım," dedi Tobias.
Yuna kısa merdivenden çıkarken koltuk altındaki yeni silahın ne kadar ağır olduğunu fark etti. Eğri tavanlı, pencereleri panjurlu bir çatı katına çıktılar. Bir sehpanın üzerindeki kasede küçük şekerlemeler vardı. Duvarlardan birinde göğüsleri kocaman melek kanatlı gotik bir kadın afişi asılıydı. Tobias kanepeye oturdu. Yerde hemen ayaklarının dibinde duran kirli, battal boy bir çantayı kapatmaya çalıştı ama kapatamadı. Uğraşmaktan vazgeçip geriye yaslandı.
"Vicky hakkında konuşmak istiyorsun öyle mi?" dedi ve uzanıp bir avuç şekerleme aldı.
"Ondan en son ne zaman haber aldın?" diyen Yuna yan sehpada duran açılmamış mektupları karıştırdı.
"Ne zaman?" diye iç geçirdi Tobias. "Bilemiyorum. Bir yıl kadar önceydi herhalde. Telefon açtı. Siktir ya," deyip sustu. Yere bir şekerleme düşürmüştü.
"Evet, ne diyordun?"
"Telefon açtı işte. Udde Valla'dan sanırım. Bir sürü şey söyledi ama ne istediğini gerçekten anlamadım."
"Son bir ayda hiç aramadı mı?"
"Hayır."
Yuna elbise odasının tahta kapısını açtı. 4 buz hokeyi oyun kutusu vardı. Bir rafta da bozuk bir bilgisayar.
"Benim gerçekten gitmem gerekiyor," dedi Tobias.
"Burada ne zaman kaldı?" Tobias bir kez daha çantayı kapatmaya çalıştı. Pencerelerden biri aralıktı. İç bahçeye bakıyordu. Çocuklar doğum günü çocuğunu kutluyorlardı şimdi.
"Yaklaşık 3 yıl önce."
"Ne kadar kaldı?"
"Sürekli değil ama 7 ay sanırım."
"Diğer zamanlarda nerede kalıyordu?"
"Kim bilir?"
"Sen bilmiyor musun?"
"Onu birkaç kez dışarı attım. Yani bunu anlaman zor tabii. Nihayetinde bir çocuktu ama felaket bir şeydi."
"Nasıl yani?"
"Bildik şeyler. Uyuşturucu, hırsızlık, intihar girişimi," dedi Tobias saçlarının dibini kaşıyarak. "Ama birini öldürebileceğine asla inanmadım. Expressen gazetesini okuyorum. Yani şu olanlara bir bak."
Tobias önce saatine, ardından Yuna'nın sakin gözlerine baktı. "Neden?" diye sordu Yuna.
"Ne neden?"
"Burada kalmasına neden izin verdin?"
Ben de zor bir çocuktum dedi gülümseyerek ve yerde duran çantanın fermuarına üçüncü kez el attı. Çantanın içi paketi açılmamış e-kitap okuyucu doluydu. Yardım etmemi ister misin? Yuna çantanın iki tarafını birleştirirken Tobias fermuarını kapattı. Bunun için üzgünüm dedi çantaya pat pat vurarak ama inan benim mallarım değil. Arkadaşlık namına ilgileniyorum. Öyle diyelim dedi Yuna. Tobias güldü ve ağzından bir parça şeker savrulup halıya düştü. Ayağı kalktı çantayı sürükleyerek merdivenlerden hole indirdi. Yuna arkasından onu izledi. Vicky ne düşünür, nerede saklanır diye sordu. Bilemiyorum, neresi olursa artık. Kime güvenir? Kimseye. Tobias kapıyı açıp merdiven sandığına çıktı. Sana güvenir mi? Hiç sanmam. Yani buraya gelme ihtimali yok. Yuna küçük holden çıkmadı, duvardaki anahtar dolabını açtı. Yok ama belki... Çık çık, olmaz olmaz dedi. Tobias ve asansörün düğmesine bastı. Ne diyecektin dedi Yuna anahtarları karıştırırken. Çok geç kaldım. Yuna evin yedek anahtarlarını çaktırmadan alıp cebine koydu, kapıyı kapattı ve Tobias'ın yanında asansörü beklemeye başladı. 115. bölüm. Asansörden çıktıklarında bahçeden neşeli sesler geliyor, kapıdaki balonlar hafif bir esintiyle usulca birbirlerine çarpıyordu. Dışarı güneşli kaldırıma çıktılar. Tobias durup Yuna'ya baktı, bir kaşını kaşıdı ve bakışlarını sokağa çevirdi. ''Kızın nereye gidebileceğini söyleyecektin.'' dedi Yuna. ''Adamın adı neydi hatırlayamıyorum.'' dedi Tobias bir elini gözlerine siper yaparak. ''Ama Mika'nın babalığıydı, tanıdığım bir kızın. Vicky bana taşınmadan önce adamın evinde yataklı koltukta uyuyordu. Moze Bakye meydanında bir yerde. Affedersin ya, sana bunları niye anlatıyorum ki? Adresi ne?'' Tobias başını iki yana salladı ve ağır çantayı düzeltti. Tiyatronun karşısında küçük beyaz bir evde. Tobias çalıntı eşyalarla dolu ağır çantayı sürükleyerek köşede kaybolurken Yuna arkasından baktı. Arabaya atlayıp Moze Bakke'ye gidecek, Tobias'ın bahsettiği evin kapısını çalacaktı ama bir şey ona engel oldu. İçinde tuhaf bir tedirginlik vardı, birden üşümeye başladı. Akşam olmuştu, uzun zamandır ne uyumuş ne de bir şey yemişti. Baş ağrısı düşüncelerini toplamasını zorlaştırıyordu. Arabasına doğru giderken birden durdu, kafasını kurcalayan şeyi bulmuştu. Kendi kendine güldü. Bunu atlaması anlaşılır gibi değildi, yorgunluğuna verdi. Hatta bulmaca dedektif öykülerindeki kayıp parça gibi fazlasıyla açıktı. Tobias olayları gün be gün akşam gazetesi Express Sen'den takip ettiğini söylemişti. Ama Yuna'yla konuşurken Vicky'nin yaşadığını biliyor gibi konuşmuştu. Yuna Vicky'nin yaşadığına inanan neredeyse tek insandı. Gazeteler daha çarşamba günü Vicky ile Dante'nin Indal nehrinde boğulduğunu yazmışlardı. Dante'nin annesinin polis işini ağırdan aldığı için acı çektiğini sündüre sündüre yazıp kadını polise dava açmaya teşvik etmişlerdi. Ama Tobias Vicky'nin yaşadığını biliyordu. Bu apaçık şey Yuna'nın kafasında başka bir şimşeğin çakmasına neden oldu. Yuna ne gördüğünü biliyordu. Arkasından koşup Tobias'a yetişmek yerine dönüp tekrar apartmana girdi. Yere düşen pembe balonun görüntüsü zihninde belirdi. Merdiven sahanlığının beyaz mermer döşemelerinin üzerinde hiç ağırlığı yokmuş gibi yuvarlanmıştı. Bir sürü çocuğun ayak izi vardı. Merdivenlerde oynamış, birbirlerini kovalayarak bahçeye girip çıkmışlardı. Yuna nehirde spor ayakkabısını kaybettikten sonra Vicky'nin hala çıplak ayakla dolaşabileceğini düşündü. Binanın ana kapısını açıp hole daldı, doğru hatırladığını gördü. Büyük, çıplak ayak izlerinin bir kısmı depoların olduğu bodrum kapısına gidiyor, geri dönmüyordu. 116. bölüm. Yuna ayak izlerinin peşinden metal kapıya gitti ve Tobias'ın dairesinden çaldığı anahtarları çıkarıp kapıyı açtı. El yordamıyla elektrik düğmesini buldu. Ağır kapı arkasından kapandı. Her yer karardı, ardından göz kırparak ışık yandı. Duvarlardan soğuk geliyor, bir havalandırmadan çöp odasının çürük kokusu yayılıyordu. Yuna bir süre hiç kımıldamadan durdu, etrafı dinledi ve sonra dik merdivenlerden bisiklet odasına indi.
Oda ağzına kadar doluydu. Kızakların, bisikletlerin, çocuk arabalarının arasından geçip alçak tavanı izole edilmiş borularla kaplı bir koridora girdi. Duvar boyunca yan yana kapıları tel örgülü küçük depolar sıralanmıştı. Binadaki dairelere aitti bu depolar. Yuna otomatik lambanın düğmesine basıp birkaç adım ilerledi. Yakınlarda bir yerden bir vınlama sesi geldi. Asansörün motoru çalışmıştı. Durgun havada keskin bir idrar kokusu vardı. Birden bodrumun derinliklerinde bir şeyin hareket ettiğini duydu. Arama emriyle birlikte dağıtılan Vicky'nin fotoğrafını düşündü. O utangaç, kızarmış yüzü kötü bir şeyle ilişkilendirmek çok zordu. Kontrol edilemez bir öfkeyi yakıştıramıyordu o yüze. Vicky çekici ancak iki eliyle birden tutarak kaldırabilirdi. Gözlerinin önüne getirmeye çalıştı. Çekici nasıl vurduğunu, yüzüne nasıl kan sıçradığını, nasıl vurmaya devam ettiğini, bir gözüne ve bir omzuna sıçrayan kanları nasıl sildiğini, sonra tekrar nasıl vurduğunu. Yuna sessizce nefes almaya çalışırken sol eliyle ceketinin bir düğmesini çözdü ve silahını çekti. Yeni silahın ağırlığına ve dengesine hala alışamamıştı. Depolardan birinde burnu kapının tel örgüsüne dayalı kahverengi oyuncak at başı vardı. Atın arkasında kenarları çelik kaplamalı kayaklar, batonlar ve pirinçten perde çubukları duruyordu. Sanki biri beton zeminde ayaklarını sürüyerek yürüyor ama Yuna bir şey göremiyordu. Vicky Bennett'in biraz önce yanından geçtiği kızak yığınının arkasına saklanmış olabileceğini, şimdi de arkasından yaklaştığını düşünerek ürperdi. Bir takırtı duyup döndü, koridor boştu. Tabandaki atık su borularından takırtılar geliyordu. Tekrar geriye döndüğünde otomat söndü, her taraf karardı, hiçbir şey göremiyordu. Elini etrafında gezdirdi, bir tel kapıya dokundu, uzakta bir yerde elektrik düğmesinin ışığı görülüyordu. Elektrik düğmesi karanlıkta bulunabilsin diye yanan sarı, titrek bir ışık. Yuna oraya doğru gitmeden önce gözünün karanlığa alışmasını bekledi. Birden elektrik düğmesinin ışığı söndü. Yuna olduğu yerde hiç kımıldamadan durdu ve dikkatle etrafı dinledi. Işığın perdelendiğini anlaması birkaç saniyesini aldı. Biri önüne geçmişti. Kör bir saldırının hedefi olmamak için çömeldi. Asansör çalıştı ve elektrik düğmesinin ışığı tekrar göründü. Yuna biraz gerilerken sürünen ayak seslerini yine duydu. Orada biri vardı, bundan hiç kuşkusu yoktu. Depolardan birinin önünde biri duruyordu. Vicky diye seslendi karanlığa doğru. Birden bodrumun kapısı açıldı ve yukarıdaki merdiven sahanlığından sesler duyuldu. Biri merdivenlerden bisikletlerin durduğu yere iniyordu. Yuna bu fırsattan faydalanıp ileri doğru hızla birkaç adım attı ve bir deponun içinde hareket eden bir şey gördü. Silahını iki büklüm olmuş birine çevirdi. Karanlıkta göz kırpan uyuşuk floresan ışıkları nihayet etrafı aydınlattı. Bisiklet odasının kapısı tekrar çarptı ve sesler uzaklaştı. Yuna silahını kılıfına koydu. Deponun kapısındaki küçük asma kilidi tekmeyle kırıp içeri girdi. Gördüğü kişi sandığından daha küçüktü. Eğik sırtı nefes alıp verdikçe hızla inip kalkıyordu. Bu hiç kuşkusuz Vicky Bennett'ti. Ağzı bir bantla kapatılmıştı. Zayıf kolları geriye doğru bükülmüş bir iple deponun üzerindeki parmaklıklara bağlanmıştı. Yuna ipi çözmek için yanaştı. Vicky'nin başı öne eğikti. Soluk soluğaydı. Dağınık saçları yüzüne dökülmüştü. Vicky seni kurtara... Yuna Vicky'nin ellerini çözmek için eğildiğinde alnına bir tekme yedi. Güçlü bir tekmeydi. Yuna geriye doğru sendeledi. Bağlı kollarına asılan Vicky bir tekme de göğsüne savurdu. Kendi ardından omuz eklemleri çıkacak gibiydi. Bir tekme daha savurdu. Yuna darbeyi eliyle karşıladı. Vicky ağzındaki banda rağmen bağırıyor, tekmeler savuruyor, kendini ileri doğru atıyor. Bağlı olduğu parmaklıklar yerinden çıkacak gibi gıcırdıyordu. Yuna ipin parmaklığa bağlı ucunu çözüp Vicky'yi yere indirdiğinde kollarını öne alan Vicky sivri bir çelik çubuğu almaya çalıştı. Yuna onu yere bastırıp dizleriyle etkisiz hale getirdi ve ağzındaki bandı çıkarıp ellerini çözdü. ''Seni öldüreceğim!'' diye bağırdı Vicky. ''Ben polisim.'' ''Haydi tecavüz et bana, umurumda değil. Seni bulup öldürürüm ve bütün o...'' ''Vicky'' dedi Yuna sesini yükselterek. ''Ben polisim. Dante nerede, onu söyle bana.'' 117. Bölüm. Vicky Bennett Ağzı yarı açık, hızla soluk alıp veriyor, Yuna'ya karanlık gözlerle bakıyordu. Yüzü kan ve kirden çizik çizikli, çok yorgun görünüyordu.
''Gerçekten polis, sen Tobias'ı durdurmalısın.'' dedi kısık sesle.
''Tobias ile biraz önce konuştum.'' dedi Yuna. ''Birkaç e-kitap okuyucuyu satmaya gidiyordu.''
''İblis!'' diye soludu Vicky.
''Vicky, seni emniyet müdürlüğüne götürmeliyim, bunu anlıyor musun?''
''İyi be, götür, umurumda bile değil.''
''Ama önce çocuk nerede, onu söyle.''
''Tobias aldı, ona inandım.'' dedi Vicky ve başını yana çevirdi. Vücudu titremeye başladı. ''Ona bir kez daha inandım. Ben...''
''Ne demek istiyorsun?''
''Sanki dinleyeceksin de.'' deyip ıslak gözlerle Yuna'ya baktı.
''Dinliyorum ya.''
''Tobias Dante'yi annesine götürmek için söz verdi.''
''Ama götürmedi.'' dedi Yuna.
''Biliyorum, ona inanmıştım. Ne man kafayım ben.''
Sesi çatladı ve gözlerinde panik kıvılcımları çaktı.
''Anlamıyor musun? Çocuğu satmayı düşünüyor, onu satacak.''
''Nasıl yani?''
''Ne dediğimi anlamıyor musun sen? Onu bıraktın ve gitti.'' diye bağırdı Vicky.
''Satacak derken neyi kastediyorsun?''
''Gevezelik edecek zaman yok. Tobbe, o Dante'yi birilerine satacak. Onlar da başkaları da, ondan sonra bir daha izi bulunmaz.''
Aceleyle bisiklet odasından geçip dik merdivenleri tırmandılar. Yuna bir eliyle Vicky'nin ince kolundan tutarken diğer eliyle telefonunu çıkarıp ilçe emniyet müdürlüğünün iletişim merkezini aradı. ''Bir cinayet zanlısını almaları için bir ekip arabasına ihtiyacım var.'' dedi. ''Volmar, X-Kurskaatan 9'dayım. İnsan kaçakçılığı yapan bir şüphelinin izini sürmek için de yardım gerekiyor.'' Dış kapıdan kaldırıma güçlü gün ışığına çıktılar. Yuna Vicky'ye arabasının olduğu yönü işaret ederken telefondaki memura bilgi veriyordu.
''Adı Tobias Lundhagen, bir dakika.'' dedi Yuna Vicky'ye de. ''Ne tür bir araba kullanıyor?''
''Siyah bir araba.''
Vicky eliyle ne kadar yüksek olduğunu gösterdi.
''Görürsen tanırım.''
''Markası ne?''
''Hiçbir fikrim yok.''
''Nasıl bir şey, cip mi, minibüs mü, kamyonet mi?''
''Bilmiyorum.''
''Bunun ne kadar önemli?''
''Bilmiyorum işte, özür dilerim.'' diye bağırdı Vicky.
Yuna telefonu kapattı, eğilip Vicky'nin iki omzundan tutarak gözlerinin içine baktı. ''Dante'yi kime satacak?'' diye sordu.
''Bilmiyorum, tanrım, bilmiyorum.''
''Peki satacağını nereden biliyorsun?''
''Satacağım mı?'' dedi.
''Bunu söylediğini duydun mu?'' dedi Yuna. Kızın huzursuz bakışlarıyla karşılaştı.
''Onu tanıyorum, ben...''
''Ne?'' Vicky'nin sesi incecikti, konuşurken titriyordu.
''Mezbaha.'' dedi. ''Mezbahaların olduğu yere gidelim.''
''Haydi arabaya.'' dedi Yuna. Arabaya son kalan kısa mesafeyi koştular. Yuna arabanın kapısını açtı ve Vicky'ye acele etmesini söyledi. Vicky elleri arkasından kelepçeli koltuğa oturdu. Yuna arabanın etrafından dönüp şoför koltuğuna oturdu ve arabayı çalıştırıp gaza bastı. Vicky çevik bir hareketle ellerini poposunun altından geçirip öne aldı. ''Kemeri tak.'' dedi Yuna. Ardından hızını 90 kilometreye çıkardı, hafif fren yaptı, tekerleri inleyen arabayı kenara kaydırdı ve Hornsgatan'a döndü. Bir kadın yaya geçidinin ortasında durmuş, telefonunda bir şeye bakıyordu.
''Aptal!'' diye bağırdı Vicky kadına.
Yuna ters şeritten kadını geçti, karşıdan bir otobüs geliyordu, son anda doğru şeride girdi. Maria Torget'i geçerken hızını daha da arttırdı. Kilisenin yanındaki çöp sepetini karıştıran bir şişe toplayıcı sırtında torbayla yola çıktı. Vicky nefesini tutup iyice geriye yaslandı. Yuna direksiyonu kırarak bisiklet yolundan geçmek zorunda kaldı ve karşıdan gelen bir araba kornaya bastı. Yuna hızını daha da arttırdı. Trafik lambasını aldırmadan sağa dönüp Söder tüneline girdi ve gaz pedalını kökledi. Tünelin duvarındaki lambaların yanından geçerken arabanın içi aydınlanıp kararıyordu. Vicky'nin yüzü sakindi, taş kesmiş gibiydi, dudakları çatlamıştı. Teninde kurumuş ince bir çamur tabakası vardı.
''Niçin Bezbağa bölgesi?'' diye sordu Yuna.
''Tobias beni orada satmıştı.'' dedi Vicky. 118. Bölüm. Stockholm'un güneyindeki mezbaha bölgesi 1897 yılında kabul edilen et ve mezbaha denetimi kanunundan sonra inşa edilmişti. Hala Kuzey Avrupa'nın en büyük et kesimi ve muhafazası bölgesiydi. Söder tünelinde fazla trafik yoktu. Yuna çok süratli kullanıyor, büyük fanların önünde gazete kağıtları uçuşuyordu. Yuna Vicky Bennett'a göz ucuyla baktı. Kız tırnaklarını kemiriyordu. Yuna destek ve ambulans isterken arabanın telsiz iletişim sisteminden tuhaf sesler geliyordu. Johanna Show bölgesindeki mezbahaya doğru gittiklerini ama adresin belirsiz olduğunu anons etti. Sizi tekrar arayacağım dedi ve sarsılarak eski teker parçalarının üzerinden geçti. Kıvrılarak uzanan tünelde hızla ilerlerken sarı lambaların ışığında duvar çizgileri titreşiyordu. Daha hızlı dedi Vicky ve ellerini sanki korunmak ister gibi torpido gözüne dayadı. Solgun, kirli yüzünde stroboskopik ışıklar göz kırpıyordu. Ona pasaport ve para işini hallettiğinde iki kat fazlasını ödeyeceğimi söyledim. Dante'nin annesinin yanına ulaştırılacağı sözünü verdi. Ona inandım, düşünebiliyor musun? Bana yaptığı onca şeye rağmen. Ellerini yumruk yapıp başına vurdu. Nasıl bu kadar aptal olabildim dedi alçak sesle. O Dante'nin peşindeydi, beni demir boruyla dövdü, bir odaya kapattı. Ne aptalım, yaşamayı hak etmiyorum. Hammarby yolundan suyun öteki tarafına geçtiler ve Globe'nin etrafından dönerek devam ettiler. Futbol sahasının yanındaki kocaman spor salonu kirli beyaz bir gök cismine benziyordu. İş yerleri kompleksinin hemen arkasında alçak konutlar vardı. Etrafı yüksek çitle çevrili endüstri bölgesine girdiler. Neon tabela çok uzaktan görülüyordu. Kırmızı bir zemin üzerine soğuk beyaz harflerle yazılmıştı. Mezbaha bölgesi. Bariyerler kalkmıştı. Hızla giderlerken arabanın altından çarpma sesleri geliyordu. Şimdi nereye gideceğiz diye sordu Yuna. Gri bir binanın yanından geçiyorlardı. Vicky dudaklarını ısırıp gözleriyle etrafı taradı. Bilmiyorum.
25. ayrımın sonu. Sayfa 360.